Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Fatih Çiçek, yine daimi konuğumuz Gimdes Genel Sekreteri, Gıda Mühendisi Hayrettin İşbilir hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Bugün biraz yorumlara ağırlık verelim istiyoruz. Çünkü yorumlarda ciddi manada sorular var, güzel sorular da var ve insanların dikkatle izlediğini gösteren sorular var. O soruları da özellikle birkaç tanesini cevaplandırmak ve genel manada halkın ihtiyacı olan, sormak istediği şeylerin de cevabını bulmuş olacağı bir program olsun istiyorum bu program. Ve ilk soruyu şöyle başlatalım. Yasemin Solak hanımefendi göndermiş. Bergamot aromalı çay sağlıksız mıdır?
Yani sağlıksızdır demek için tabii bir proses bilgisi vermek gerekiyor. Direkt sağlıksızdır demeyelim. Ama şimdi aroma görünce şunu bilmemiz lazım. Daha önceki yayınlarda konuşmuştuk. Birinci problem alkol problemi, etil alkol problemi. İkinci problem de aromaların kendi imalatında kullanılan bir takım katkılar. Hayvansal da olabilir bu katkıların bazıları. İşte protein ve amino asitlerle yapılabilen o karbon zincirini oluşturmak için hayvansal bir takım katkılar da olabilir. Ve bu aromaların içerisine yine lezzet artırıcı bazı bileşenler de konulabiliyor. Aromanın kendi içerisine. MSG gibi işte mesela.
Direkt onu soracaktım, aklıma o
Evet.
gelmişti.
Yani dolayısıyla hani eğer bir aroma bütün bu tehlikelerden ari ise sağlıksız demek doğru değil. Ama bunlar varsa evet yani hem alkol hem işte sağlığa zararlı bir takım katkılar hem hayvansal bir takım katkılar varsa reaksiyonun içerisinde hem helallikle hem de sağlıkla alakalı şüphelidir diyebiliriz. O yüzden bilmediğimiz aromaları içeren gıdaları biz zaten tavsiye etmeyiz. Mutlaka güvenilir bir helal belge olmasına bakın deriz
Ya
yani.
bergamotlu çayla bergamot aromalı çay arasında fark vardır değil mi? Aromalı yazması aroma olduğunu gösteriyor ama bergamotlu çay dediğinde bergamot koyuluyor mu çaya?
Ben şimdiye kadar hiç görmedim.
Genelde
Yani
bergamot aroma olur.
aroma yani aromadır. Şimdi şey zannediyor. Bunu doğal zanneden insanlar var. Onu da çok kısa değinelim istersen. Yani bergamotlu çay deyince belki bu mevzuata da aykırı bir durum olabilir. Çünkü bergamot yok içerisinde. Bergamot aroması koyuyorlar. Ya da tomurcuk çay diye biliniyor. Bu şey zannediliyor. Çayın tomurcuğu. Onun kendi kokusu falan zannediliyor. Hayır böyle bir şey yok.
Ben yıllarca öyle zannettim. Allah
Evet.
biliyor ben yıllarca
Evet.
onu öyle zannettim. Tomurcuk çay denildiğinde çayın tomurcuğu alınmış. Dolayısıyla en böyle güzel yere
Yok.
alınmış gibi
Yok.
düşünüyordum.
Şimdi piyasada iki türlü var diyelim. Şimdi bir tanesi böyle küçük tenekelerde ya da küçük paketlerde tomurcuk çay diye satılan. Bundan bir çay kaşığı kadar koyarsın demliğe koku verir. Bu biraz daha yoğun aroma içeren bir çaydır. Direkt demlenmez. Sadece koku amaçlı kullanılır. Diğeri de normal çay paketleridir. Direkt demlemeye hazırdır. Ama ona çok fazla aroma koyarlarsa çok rahatsız edici bir fazlalıkta koku hissedersin. Ona daha az. Nasıl yapıyorlar? Şöyle yapıyorlar. Eğer normal demlenecek, direkt demlenmeye hazır büyük paketlerde işte ya da küçük paketlerde satılan çaysa aromayı daha az püskürtüyorlar. Normal çaya aroma püskürtüyorlar. Bergamot aroması sıvı olarak püskürtülüyor yani bu kadar. Yaptıkları iş bu. Ama eğer tomurcuk çay diye küçücük paketlerde normal çay demliğine bir çay kaşığı kadar atın denilen bir şeyse buna biraz daha fazla püskürtülüyor. Yaptıkları iş bir tane tambur var. Bildiğin siyah çayı koyuyorlar ve buna sıvı aroma püskürtüyorlar. Dozajlıyorlar. Duşluyorlar yani. Sonra onu da hemen paketliyorlar. Paketin içerisinde de bu uçucu bir şey olduğu için genelde aromalar uçmuyor, kalıyor.
Kalıyor.
Sen bunu demlediğince zaman o bergamotun işte o kokusunu çaydan alıyorsun. Ama bu sentetik bir aromadır ya da doğala özdeş bir aromadır. Yine sentetiktir. Ama eğer insanlar, izleyiciler ya ben evet bergamotun kendi kokusunu seviyorum. Bunu da doğal olarak tüketmek istiyorum derlerse ben de bir dönem tüketmiştim bu şekilde. Antalya, Fethiye taraflarında bergamot yetişen bir bitkidir. Portakalın amcasının oğlu diyelim ya da teyzesinin kızı diyelim. Yani portakal turunçgillerden bir bitkidir bergamot.
Onun yaprağı mı alınıyor?
Hayır. Bergamot böyle biraz daha portakalın biraz daha böyle ayvaya benzeyen tipi. Ayvaya benzer tipi ama kabuk olarak şey olarak portakal turunçgillerdendir. Kabuklarını alırlar. Kabuklarının iç kısmı, meyve kısmını genelde reçel meçel gibi yerlerde kullanırlar. Kabuklarını kuruturlar. Bunu küçük küçük parça halinde ya
Keserler.
da talaş yapıp, talaşlayıp, rendeleyip o şekilde kuruturlar. Ve bunu satarlar. Aktarlarda falan sağda solda görüyorum ben bunu. Bunu bu şekilde alırlarsa yine bir tutam, bir parça, iki parça atarlarsa demliğe doğal bergamotun kendi kokusunu almış olurlar. Bu daha en azından doğaldır. Ben şahsen son zamanlarda yani çay kokusunu bozmasın diye tercih etmiyorum. Bir dönem tercih etmiştim. Hı hı. Ama çayın kendi orijinal kokusunu biraz bastırdığı için çok hoşuma gitmiyor. Ama kiminin tercihi karanfil atar, tarçın atar, işte bergamot atar. Eğer bergamot seviyorlarsa ben bergamot kabuklarını ya da talaşlarını kullanmalarını tavsiye edeyim. Aromanın kendisini bilmedikleri zaman kullanmasınlar.
Eyvallah hocam. Yani ben çayda genelde böyle sade çayı seviyorum. Yani içerisinde bir aroma olmayan sade çayı seviyorum. Bir izleyicimiz Spectras Rux rumuzu ile yazmış. Allah razı olsun hocam. Zeytinyağı ile ilgili soracaktım. Ben genelde natürel sızma soğuk sıkım alıyordum. Fakat geçenlerde kimdesi olduğu için bir firmanın natürel sızma zeytinyağını aldım. Ama benim bildiğim soğuk sıkım olanı tavsiye ediyor uzmanlar. Siz ne dersiniz demiş. Farkı var mı demiş.
Ya şöyle tabii farkı biraz olur. Nasıl olur? Şimdi bütün yağlı meyveler ya da yağlı tohumlar diyelim, tamam mı? Ayçiçek, fındık, mısır hepsi dahil. Ne kadar çok ısıtılırsa ısınmadan kaynaklı o kadar daha fazla yağ elde edilebiliyor. Proses gereği. O yüzden proses gereği ısıtmak verimi arttırıyor. O yüzden ısıtmak isterler. Zeytinyağı, yani diğer yağlar bahsetmiyorum. Onlar zaten mecbur ısıtılacak. Isıtılmazsa elde edecekleri yağ alamazlar. Ama zeytinyağında yine aynı mantık. Bir miktar ısıtılırsa yağ verimi artıyor. Elde ettikleri yağ miktarı artıyor. Isıtmazlarsa bu yağ düşüyor. O yüzden
soğuk sıkımda biraz daha düşüyor.
Soğuk sıkımı şöyle zannetmesinler. Soğutuyorlar. Hayır değil. Isıtmıyorlar yani.
Isıtmıyorlar.
Isıtmıyorlar. Yani normal pres makinesi zeytini parçaladıktan sonra hamur haline getirdikten sonra pres makinesi sıkıyor bunu, yağını ayırıyor. Bu prosesteki bu makinenin iç kısmında ısıtma yapılabiliyor. Isıtma yapılırsa daha fazla yağ elde ediliyor. Isıtma yapılmazsa ama ısı şöyle. Evet 40 dereceyi geçen 50-60 derecelere varan bir ısıya maruz kaldığında yağın bazı bileşenleri, faydalı bileşenleri zarar görüyor. Zararlı hale gelebiliyor. Bundan dolayı soğuk sıkım zeytinyağı en faydalı, en şifalı, en sağlıklı yağdır. Ama soğuk sıkım olmayan zeytinyağı da zararlıdır demeyelim. Bu doğru bir mantık olmaz.
Bu faydalı bileşenleri daha azdır.
Daha azdır. Faydalı bileşenlerinden biraz kayıp olmuştur diyelim. O yüzden zeytinyağı gerçekten çok değerli bir gıda. Natural sızma olduğu sürece mutlaka şifalıdır. Natural sızmanın içerisinde kalmak suretiyle. Bunu eğer soğuk sıkım, eğer maddi güçleri yetiyorsa izleyicilerin, dinleyicilerin tabii ki soğuk sıkımı birinci olarak tavsiye ederiz. En faydalı ama şu yanılgıya da düşmesinler ya da şu uygulamada da şimdi soğuk sıkımı aldılar. O kadar para verdiler. Eve getirdiler bu yağı. Yemek pişirirken zeytinyağı koydular. Yemeği de 100 derece ısıttılar. Ne oldu zeytinyağı? Yine gitti ısındı.
Yine gitti faydalı.
Sen ne yaptın? O zaman niye soğuk sıkım aldın ki yani? Yani dolayısıyla sen zaten yemeğin içerisine zeytinyağı koyuyorsan faydalıdır, işte şifalıdır diye bizim hanımlar maalesef zeytinyağlı yemek yaparken zeytinyağı kullandıkları zaman bunun faydalı ve şifalı olduğunu düşünüyorlar. Yanlıştır. Zeytinyağı gibi çok değerli yağlar tencereye girmez. Kadim tıpta, kadim uygulamalarda denilmiştir ki yağ, zeytinyağı tencereye girmez, tabağa girer. Yani zeytinyağsız şekilde yemeğini pişirirsin. Yemeğini pişirdikten sonra tabağını alırsın, tabağın üstüne servis yaparsın. Zeytinyağını ısıtmazsın. Zeytinyağı 40 dereceye geçtikten sonra artık faydalı bileşenler zarar görmeye başlar. O yüzden zeytinyağlı yemek yapıp da faydalı ve şifalı bir yemek yediklerini düşünmesinler. Asla zeytinyağı ısıya uygun bir yağ değildir. Ama diyecekler ki o zaman ne yapacağız? Soğanı nasıl kavuracağız? Birincisi soğanı kavurmak doğru değil zaten. Orası başka bir
bu
mesele.
Bu arada hiçbir yemek programında duyulamayacak tavsiyelere doğru gidiyoruz.
Hocam yani evet oralara da gireceğim inşallah önümüzdeki zamanlarda kısa videolarda. Bu konularda da bir takım yayınlar yapmayı düşünüyorum. Çünkü genelin uygulamalarına baktığımızda o kadar sağlıksız şeyler yapıyoruz ki. Evet. Yağı koyuyoruz, üstüne salçayı koyuyoruz, soğanı koyuyoruz, kavuruyoruz. Tam bir rezalet. Tam bir rezalet.
Ama çok da lezzetli oluyor.
Tamam da biz 10 santim dilimizi tatmin etmeye mi çalışmamız lazım? Yoksa fabrikayı mı korumamız lazım? Evet. Biz 10 santim dili tatmin etmek için fabrikayı yangın yeri yapıyoruz.
Ama o dili tatmin etmeden de içeriye dil kapıcı olduğu için içeriye bir şey almıyor.
Dili ıslah etmemiz lazım.
Evet. Yani biz burada şimdi izleyicilerin de bu anlamda soracakları soruları ben direkt sormuş olayım istiyorum.
Tabii
yani.
Ki ben anlıyorum ama biz zaten kapıcıyı şımartmışız hocam. Kapıcı şımarmış. Niye şımarmış? Rüşvet almış.
Evet.
Biz kapıcıyı ıslah etsek, rüşvet uygun değil desek, o dili ıslah etsek, dil gerçekten görevini doğru yapan, hakiki, kaliteli, düzgün bir kapıcı görevini görse, mide bize teşekkür edecek, bağırsak bize mail atacak, pankreas bize teşekkür edecek. Biz içeriden gelen o güzel teşekkürleri aldıktan sonra zaten sağlıklı bir bedenin lezzetini yaşayacağız. O bedenin güzelliklerini yaşayacağız. Şimdi biz aslında sağlıklılığın ne olduğunu yaşamadığımız için sağlıksızlığı çok değerlendiremiyoruz, kıyas yapamıyoruz. Çünkü annemizden beri böyleyiz yani.
Evet.
Anneler bize küçükten beri böyle yaşattılar. Evet. O yüzden sağlıklı bir bağırsak nasıldır bilmiyoruz ki. Sağlıklı bir karaciğer nedir bilmiyoruz ki. Hep sağlıksızdı çünkü.
Bir de o dilin tat, zevkini, keyfini aslında bozmamak lazım. Başlangıçta tabii. Çok hızlı bozuyoruz biz. Çikolatalarla, yapay tatlandırıcılarla kesinlikle. Çok hızlı bozuyoruz. Sonra her yediğimizde tekrar onu aramaya başlıyoruz. Şimdi bizde yeni doğan olduğu için onun mesela şu anda hiçbir şekilde başka bir şey yedirilmiyor. Anne sütünden başka bir şey yok. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda tam anlamıyla bizim dilimizi ıslah etmemiz gerekiyor ve doğala dönmemiz
kesinlikle.
Gerekiyor. Ama bu da çok kolay bir iş değil.
Kolay değil, zor. Yani
çok
ben kendi bedenimde de.
Nefis muhasebesi çok ciddi bir iş.
Kesinlikle ama yavaş yavaş bunu yapmamız lazım. Biz yani yanlış tatlarla, yanlış lezzetlerle reseptörleri bozmuşuz. Bu sefer doğrusu ve doğalı geldiğinde onu beğenmez olmuşuz. Biz doğrusunu ve doğalını ısrarla vermeye devam etsek bir zaman sonra damak ve dil dönüşüyor. Ben bunu kendim bedenimde de yaşıyorum yani. Hatta enteresan bir şey söyleyeyim. Şimdi şey zannediliyor. Ya ben bu lezzete alıştım. Ben bunu nasıl bırakacağım zannediliyor. Halbuki aslında bizim canımızı çektiren şeylerden bir tanesi şu. Bilimsel çalışma bunlar. Bağırsak mikroflorası bizim yediğimiz şeylerle şekilleniyor. Dolayısıyla biz örnek veriyorum. Ekmek çok yiyorsak bağırsak mikroflorasında ekmeği seven bakteriler çoğalıyor. Ve ekmek yemediğin zaman o mikroflora, o bakteriler senin canının ekmeği çekmesini sağlıyorlar. Ama sen ekmeği bir dönem bırakıp yavaş yavaş azalttıktan sonra otları çok yemeye başladığında otları seven bakteriler çoğaldığı için artık otu canının çekmesini sağlıyorlar.
Oo.
Dolayısıyla bu devamlı olmayacak zaten. Sen ekmeği bıraktıktan sonra 20 gün 30 gün içerisinde artık canın çekmeyecek sabredersen. İlelebet canın çekerek devam edecek zaten yani. Yani mikroflora değiştikçe, bağırsak mikroflorası değiştikçe canının çektiği şeyler de değişecek zaten. Yani hep şunu görürsün, duyarsın. Ya ben eskiden kereviz sevmiyordum ama yedim ettim sonra sevmeye başladım. İşte nasıl oluyor bu iş? Bağırsak florası değişti. Artık kerevize uygun bağırsaklardaki floralar değişti ve çoğaldı. Artık kerevizi canın çekmeye başladı. Ama devamlı yedirmen lazım.
Çok güzel. Yani bir riyazet burada da var.
Tabii.
Konu şuradan gelmişti. Soğanı kavurmak için ne yapmamız gerekiyor noktasından gelmişti.
Tabii. Toparlayacak olursak şimdi yağları, o yüzden hani zeytinyağı çok sağlıklı bir gıdadır. Ama zeytinyağını asla ısıya maruz bırakmayalım. Kızartmaları zeytinyağla yapmayalım. Zeytinyağı dayanıklı falan zannedilir. Zeytinyağındaki bileşikler, zeytinyağında gerçekten dayanıklı bir takım asitler vardır, yağ asitleri vardır. Ama zeytinyağında çok faydalı etken maddeler vardır. Ya bunlar ısıdan zarar görürler. O yüzden zeytinyağını ısıtarak o şifalı yağı zararlı hale getirmeyelim. Isıya dayanıklı tereyağı, sade yağ ve kuyruk yağı kullanalım. Kuyruk yağını bilirsiniz, eskiler bilir. Kuyruk yağını eritirler, yağını alırlar, o posa kısmını ya yerler ya atarlar. O yağı da yemeklere lezzet olarak kullanırlardı. Hem faydalı, hem ısıya dayanıklı.
Hem de lezzetli.
Hem lezzetli. İçerisinde çok faydalı bileşenler de var. Ama tabii bunu da abartmayalım. Faydalı diyerek damarları da tıkamayalım. Tereyağı, sade yağ ve kuyruk yağı daha fazla ısıya dayanıklıdır. Kısık ateşte ne kavuracaklarsa burada yapsınlar. Zeytinyağını en son tabağa servis etsinler. Bu usulü de böylece açıklamış olalım.
Eyvallah hocam. Peki zeytinyağında Riviera zeytinyağını açıklasak. Riviera dediğimizde ne anlamamız gerekiyor bizim?
Şimdi Riviera şu, zeytinler hasat edildikten sonra, yani zeytin meyveleri hasat edildikten sonra normalde dalındaki meyvede asitlik yoktur, sıfırdır. Ama dalından kopartıldıktan sonra bu asitlik artmaya başlar. Yani bozulmaya başlar zeytinyağı asitleri. Eğer bu bozulma 2 ve üzerine çıkarsa, bu ancak analizle belli olur. Tadına bakıyorum, anlıyorum falan, o işler zordur hocam, öyle olmaz o işler. 2 ve üzerine çıkarsa artık bu rafinajlık zeytinyağı diye geçer. 2 ve altındaysa
acı olur değil mi tadı da?
Tadıyla anlayamayız. Tadıyla bu asitlik değerini anlamak çok zordur. Yani ben daha yakıcı bir zeytinyağı vereyim, asitli zannedersin. Halbuki asit değeri düşüktür. Daha yakıcı olmayan zeytinyağı getireyim, asit değeri yüksektir aslında. Yani var bunun şeyleri var, örnekleri var. Hani boğazdaki hissetme, yakıcılığı hissetme her zaman bize doğru sonuç vermez. Şimdi 0 ile 2 arasında natural zeytinyağı deniyor mevzuata göre. Hı hı. İki ve üzerine de asitlikten bahsediyorum. Rafinajlık deniyor. Rafinajlık ne demek? Artık iki ve üzerine çıktıysa bunu yemek zordur. Daha yakıcı, daha asitli bir zeytinyağıdır. Yenmesi keyif de vermez, lezzet de vermez. Bunu rafine etmek lazım. Rafinasyona gidince tabii proses gereği yüksek ısıya maruz kaldığından o asit yağlar temizlenmesi için yüksek ısıya maruz kaldığından zeytinyağın o zeytin kokusunu veren bileşenler de uçuyor gidiyor. O yüzden rafineden çıkmış bir zeytinyağının tadına baksan zeytinyağı olduğunu anlayamazsın. Dolayısıyla zeytinyağı olduğunu anlayamayacağın bir yağı yemek de sana keyif vermez. O yüzden ne yapıyorlar? Rafine edilmiş zeytinyağını alıyorlar. Buna zeytinyağı kokusu vermek için. Sızma zeytinyağından %10-15-20 ne kadar katarsan ama minimum sınır 10-12 civarında diye hatırlıyorum yanlış değilsem.
Şeyde böyle kodekste böyle var, bir şey var.
Var. Yani. Sınır var. Hı-hı. En az şu rakam olması lazım ama bunun üstüne ne kadar katarsan o kadar fazla kokusu ve lezzeti artar. O yüzden bir miktar rafine zeytinyağı, %10-15 civarında da sızma zeytinyağı karıştırılmış zeytinyağlarına Riviera denir. Yoksa hani zeytinyağı değil diye bu bazen geliyor önümüze, öyle bir şey yok. Ama tabii bizim tavsiye ettiğimiz yarayışlılık ve sağlık bakımından, şifalama bakımından bir numarada tavsiye ettiğimiz yağ natural sızma zeytinyağıdır. Bu arada iki olan, hani sıfırdan ikiye kadar natural dedik ama bunda şöyle bir detay var. Sıfırla 0.8 arası natural sızma diye geçer. 0.8 ile 2 arası natural birinci diye geçer. Natural böyle bir birinci. Mevzuatta böyle bir detay var. Hani bazen görürler natural birinci zeytinyağı. Bunu da yanlış anlamasın hani tüketiciler. Ya bu birinci, bir numara hani en iyisi falan gibi anlamasınlar.
Bunun bir de sıfırı var.
Tabii.
Daha iyisi.
O yüzden en iyisi natural sızmadır. Natural sızma en iyisidir. 0-0.8 arasıdır. Asit bakımından daha kaliteli bir yağdır. 0.8 ile 2 arasında olan yağ asitlik değerine de natural birinci denir. Tabii bunun da en üstü, en kalitelisi soğuk sıkım zeytinyağıdır. Bunun da en üstü erken hasat soğuk sıkım zeytinyağıdır. Erken hasattaysa biraz daha böyle fresh, meyvemsi bir tat ve kokunun geldiği.
Ama daha az muhtemelen elde edilir erken
tabii, hasat. Şimdi erken hasat olunca daha daha gelişecek, daha fazla yağlanacak, daha fazla verim elde edecek aslında üreticiler. Ama tabii tüketiciden bir talep var. Diyor ki ben bunun parasını ödemeye karşıyım. Normal zeytinyağı 250 liraysa ben 550 lira vermeye razıyım diyerek tabiri caizse atıyorum rakamları. Ben o fresh tadı, kokuyu almak istiyorum diyerek bir talep oluşturmuşlar. Bu talebi de arz ediyor üreticiler. Diyor ki hadi ben toplam üretimimin %5'ini 10'una bunu koyayım diyor. Yok demeyelim müşteriye diye. Erken hasat, soğuk sıkım. Zaten erken hasat yapılırsa o soğuk sıkım olur. Onu bozmazlar. Yani onu gidip de normal bir sıkıma sokmaz, ısıtarak yapmazlar. Genelde şimdi erken hasat, soğuk sıkım.
Sizin şu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Riviera evet natural sızma iyisi, en iyisi. İşte natural birinci, ondan biraz daha.
Sızmanın ikincisi diyelim.
İkinci sırada. Evet. Riviera da üçüncü sırada. Peki Riviera'yı ayçiçek yağlarına tercih eder misiniz? Etmeli miyiz? Sizin bakışınız ne bu konuda?
Bence yani elbette yarayışlılık ve şey bakımından daha üstündür. Elbette daha üstündür. Ama ben yine de yani kendi şahsi evime tükettiğim yağlar içerisinde ne ayçiçek yağı vardır ne de Riviera yağı vardır. Ben zeytinyağı yani sızma zeytinyağı tüketirim. Benim evime sızma zeytinyağı, tereyağı ve kuyruk yağından başka yağ girmez.
Eyvallah.
Yani ben hani birinci olarak hani belki izleyiciler şunu diyecek ya hocam işte buna da bir maliyet gerekiyor. Buna da bir şey gerekiyor.
Evet.
Ben hemen şunu söylerim bunu söyleyenlere. Ben şimdi yavaş yavaş bu parayı veriyorum. Ama sen zaten sağlıksız bir yağla ve sağlıksız bir usulle beslenirsen toptan vereceksin zaten. Bir 5-10 sene sonra
hastanelere
hastalıkları çözmek için toptan vereceğin parayı gel sağlığın da bozulmasın. Parça parça aylık bölelim bunları. Sağlıklı bir gıda yiyelim diye tavsiye ediyorum.
Şimdi geçen bölümlerde yaptığımız tavukla alakalı bir bölümümüz vardı. O bölüme ciddi anlamda izleyicilerimizin bir ilgisi oldu ve oraya çokça yorumlar geldi. O yorumlardan bir tanesi benim dikkatimi çekti. Muammer Soğan'ın yorumu, tavuğun dışındaki pislik deriden içre nüfuz edene kadar kesim yerinden nüfuz etmez mi diye bir soru sormuş. Yani o suya girdiğinde tavuğun kesim yerinden itibaren nüfuz etmez mi sorusu benim de aklıma takılan sorulardan bir tanesiydi. Birçok soru var. Birçok ben işte hormonsuz olduğuna inanmıyorum falan diyen birçok kişi var. Lakin burada zaten sahayı çok iyi bilen bilmek de ayrıca detaylara hakim. Yani gıda mühendisi Hayrettin Bey detaylara hakim ve bununla da yetinmeyip bir de analiz yaptıran kişiden bunları dinliyoruz. Dolayısıyla hala bilmeden akıl yürüterek işte ben yine de buna inanamıyorum ya diyerek geçiştirmek, bu da apayrı bir yani bakış açısı ve olmaması gereken bir bakış açısı. Yani istişare bilen insanlarla yapılır ve biz tabiri caizse umum adına bir istişare yapıyoruz burada. Ve umum adına bizim zihniyetimizde düşünen bir insandan bu bilgileri alıyoruz. Ve ben de bu konuyla alakalı öyle tarafsız bir noktadan yaklaşıyorum ki merak ettiğim bir soru olduğunda dikkatimi çekiyor ve o soruyu bulup tekrar sorma ihtiyacı hissediyorum. Dolayısıyla tavuklarla alakalı yaptığımız programda da olsun, diğer bütün programlarda da olsun, bakış açımız tamamen hayra ulaşmak ve en doğruya ulaşmak. Başka bir şey değil. Net anlamıyla bunu söyleyebilirim. Tavuğun dışındaki pislik deriden içe nüfuz edene kadar kesim yerinden nüfuz etmez mi hocam?
Onu cevaplayacağım ama şu meseleyi de bir hani bir açıklık getireyim. Zaten biz GİMDES olarak yani şunu yapıyoruz hocam. Bütün tüketicilerin tek tek fabrikalara gidip de bunları araştıramayacağını bildiğimiz için biz zaten tüketicilere şunu diyoruz. Ya siz bunu araştıramazsınız bak. Siz bunu soruşturamazsınız. Zaten bilginiz de yetmez. Biz sizin adınıza bu çalışmayı yapıyoruz zaten.
Evet.
Yani dolayısıyla hani tüketiciler bize şu konuda araştırma yapsınlar. Ya ben bu adama niye güveneyim? Güvenilir bir adam mı? Güvenilir bir kurum mu? GİMDES. Bunu araştırsınlar. Ben bunu tavsiye ediyorum. Yoksa bizim anlattıklarımızla ilgili yani gerçekten şüpheye düşmelerini evet bir parça anlıyorum, anlamıyor değilim ama biz ne yapacağız? Bütün tüketicilerin şüphesini gidermek için hepsini alacağız tavuk firmalarına. 10 yıldır yaptığımız çalışmalar tek tek onlara mı gösterir? Yapamayız ki zaten bunu. Onlar adına biz zaten bu çalışmayı yapıyoruz. Ama bizim ne kadar fıkhen güvenilir bir altyapıda olduğumuzu da araştırıp, soruşturup öğrenmelerini tavsiye ederim. Şimdi zaten bu sorunun cevabını ben o programda verdiğimizi hatırlıyorum. Fakat yine kısa bahsedeyim. Yani tavuğun o dışındaki pislik ya da içine girmiş olduğu suya bulaşan necaset tavuğun derisinden içeri girmez mi sorusunu şöyle açıklamıştık. Tavuğun dış tabakasında derisinde epidermis denilen ölü bir deri var, ölü bir tabaka var. Bu ölü tabaka ve bunun altındaki tüylerin diplerindeki porlar zarar görüp açılması ve içeriye su girişi başlaması için 56,5 derecede 30-35-40-45 saniye civarında kalması gerekiyor ki epidermis zarar görsün, porlar açılsın, içeri pis su girsin. Ama biz bu konuda şu tedbiri almıştık dedim zaten ben programda. 56,5 dereceye biz 2,5 derece tolerans koyduk. 54 derece dedik. 54 dereceyi geçmeyen bir ısıyla, sıcaklıkla maruz bırakacağız. Ve bu vesileyle epidermis zarar görmeyecek. Porlar açılmayacak. İçeri pis su girişi olmayacak. Bu kadar.
Peki boynunun kesildiği yerde deri yok o anda.
Tamam.
Çünkü kesiliyor. Oradan içeriye girme durumu, nüfuz etme durumu olamaz mı? Küçük bir yer var. Evet, boynu küçük bir yer.
Küçük bir detay.
Küçük bir detay.
Sıcaklığa girince oradan içeri ne kadar nüfuz edebilir? Evet, bu bir vehimdir. Yani hatta işte makat tarafından girmez mi, boyun tarafından girmez mi? Bunların tamamen az çok çalışmaları yapıldı. Girdiğine dair bir veri yok. Yani yok yani. Sonuçta analizler belli. Mikrobiyal analizler belli. Tedbirler belli. Yani boyun kısmından bir şüphe duyuluyorsa eğer orayı da kesip yemesinler. Ne diyelim hani bir miktar belki şüphe duydukları yeri kesip yemeyebilirler. Ya da tedbir olsun, takva olsun. Yani ben derisini de atıyorum, yemiyorum diyenleri de duyuyorum mesela. Ya deriye bir temas var. En azından evet bu fıkhi tedbir vardır. Ya da daha güzelini söyleyeyim. Kuru yolma yapan firmalarımız var. Direkt. Kuru yolma yapan firmalarda hiç böyle bir risk yok.
Sıfır
çünkü
risk, evet.
Sıcak suya girmiyor. Buhar odasına, kızgın buhar odasına giriyor. Maksat zaten bu sıcak suya girmekten ya da buhar odasına girmekten maksat tüylerin yolunması için yumuşatmak.
Deriyi biraz
yumuşatmak. Yani evet bunların hepsi yanlış vehimler değil, doğru vehimlerdir. Ama bizim aldığımız tedbirler bu vehimleri giderecek seviyede, azami derecede alınan tedbirlerdir. Ama şüphe duydukları bir durum var. Yine de ben buna biraz takvalı yaklaşmak istiyorum diyorlarsa bir, kuru yolma tercih etsinler. Tavuğun derisini yemesinler, boynunu yemesinler. Bunlar da alacakları takvalı uygulamalardır diyebilirim yani.
Eyvallah hocam. Bir de tavuklarla alakalı şu soru çok fazla geldi, üst üste geldi. GDO'lu mısır yediriliyor. Bunun zararı yok mu? MR Altan 65 rumuzlu izleyicimiz yazmış. GDO'lu mısır yediriliyor. Bunun zararı yok mu? Bir de çok tüketmekle ne kadar miktarı kastediyorsunuz?
Şimdi o çokluk ve azlık konusunda net bir rakam veremeyiz. Diyemeyiz ki işte haftada 10 tavuk çoktur, 5 tavuk azdır. Bu konuda benim net olarak vereceğim bir rakam yok.
Bir de kişiye göre de değişir.
Kişiye göre değişir, yani. Kilograma göre değişir. Atıyorum bir çocuk ile sen aynı değilsin, sen onun 5 katısın falan. O yüzden yani tavuğu evet hayatımıza çok fazla sokmayalım zaten. Ben bu şeydeyim yani. Hı hı. Hatta sağlıklı beslenme konusunda biraz geleneksel işte cileri dinlersek zaten işte kan gruplarına göre beslenme, mizaç tiplerine göre beslenme gibi şeyler var. Yani bu konuların uzmanı değilim ben. Ama bunları dinlediğimizde zaten şu gözüküyor. Eti şu kadardan fazla yeme, tavuğu şu kadardan fazla yeme gibi bir takım söylemler var. Hı-hı. Bunlar zaten dikkate alınırsa bu şey giderilebilir yani. Hani bu ihtiyaç giderilebilir. Bir de ben o programda aklıma gelmedi. Sonradan aklıma geldi. Bir şey daha söyleyeyim bu vesileyle. Tavuğun yemiş olduğu soya var ya. Hı-hı. Soyadaki bazı flavonoidler, izoflavonoid diye geçiyor. Östrojen gibi davranıyor. Östrojen taklidi yapıyor. Dolayısıyla tavuk yediğimizde aslında hormon gibi etki gösteren şeyin bir tanesine östrojen demiştik. Tavuğun dişi olanında östrojen zaten var. Bir de tavuk bir de soya yiyor. Soyadan gelen flavonoidler de östrojen gibi taklit yapıyor. O da biraz vücuda östrojenmiş gibi zarar verebiliyor.
Yani bu GDO'lu olduğunda o zaman GDO da tavuğa bir şekilde geçmiyor mu?
Mısır konusundan onu da cevaplayalım. Şimdi biz bunun analizini yaptık. GDO'lu yemeyen hayvanlarda et, süt, yumurta ve işte diğer şeylerinde vücudunda genetik modifikasyonla ilgili bir analiz çıkmadı. Yok. Sadece sindirim sisteminde bunu yiyip de dışkıladığı için bu sindirim sisteminde bir takım şeyler rastlandı. Veriler bulundu. Ama etinde, sütünde, yumurtasında bu modifikasyonun geçtiğine dair bir delil yok. Elimizde analizler mevcut.
Ha, analizler yapıldı bununla
yapıldı.
İlgili.
Var yani. Geçmişte yaptık. Dolayısıyla şüpheleniyorsa yine takva gereği tercih edilmeyebilir. Git kendi bahçendeki tavuğunu ye. Ama bizim verilerimiz şu anda bunu göstermiyor. Peki o zaman niye sertifikalama yapılıyor? Onu da açıklamıştık ama tekrar şu cümleyi kullanayım. Biz hayvanlar için haram helal yoktur, necis madde miktarı vardır. Hayvanların GDO yemesiyle ilgili fıkhen bir şey yok. Çünkü GDO'ya necis diyemezsin, GDO'ya haram diyemezsin.
Evet.
Necaset zaten denilecek bir durum yok. Dolayısıyla hayvanın genetik modifikasyonla ilgili bir yem yemesinden kaynaklı bir sebeple biz sertifika vermesek hiçbir tavukçu sertifika alamayacaktı. Bundan dolayı hocalar dediler ki biz bir tane nedenden dolayı ki bu neden haram değil, direkt haram olan bir neden değil. Bundan dolayı 8-9-10 tane düzelteceğimiz başka şeyleri tavuğun kesimi, kasabın durumu, o tavuğu necis yapacak durumlar, tedbirlerimiz. Bütün bunlardan vazgeçsek tüketicilere helal sertifikalı bir tavuk sunamayacaktık. Bundan dolayı bir şeyin tamamen yapılamamasında tamamını terk etmek caiz değildir diyerek buna keraheten evet dedik.
Anladım. Hemen şunu da sorayım. Programımızın sonuna geldik. İlaç veya antibiyotik verildiğinde tavuğa bunun için kesimden önce bekleme süresi var mı? Cellale konusu.
Cellale demeyelim ona. İlaç konusunda şunu
İlaç
diyebiliriz.
İlaç cellaleye girmez herhalde.
Yok. Cellaleye sokamayız onu. Ama ilaçlarda şu vardır. Bir antibiyotik ya da bir ilaç verildiğinde bunun vücuttan çıkma süresi vardır. Tek tek bunlar kayıtlıdır. Şu marka antibiyotik verildiğinde bu vücudu 3 günde terk eder. Şu marka verildiğinde 5 günde terk eder falan filan. Oradaki kural şudur. Bu aşıları ve ilaçları zaten veriyorlar. Vermiyorlar demiyoruz. Antibiyotik veya ilaçlar kullanılıyor. Ama civcivken ve küçükken kullanılıyor. Neden? Kesime yaklaşıldığında vücudu zaten terk etmiş olsun.
Evet.
O yüzden kural şu. Bir ilaç kullandın mı? Bu ilaç vücuttan çıkana kadar bu hayvanın eti, sütü, yumurtası piyasaya sürülemez.
Zaten ticari olarak da sıkıntılı bir durum değil mi?
Zaten analize çıkar. Devlet de ciddi cezalar keser.
Evet.
O yüzden hiçbir firmada bu cesareti elde edeceklerini düşünmüyorum. Biz de bunun zaman zaman takibini yapıyor, analizlerini yapıyor durumdayız. O yüzden ilaç yok demiyoruz. İlaç var ama kesime gelene kadar vücudu terk edecek şekilde kullanılıyor.
Anladım.
Evet.
Çok teşekkürler hocam. Allah razı olsun. Programın süresini biraz açtık ama bu konu önemliydi. Bu konuyu da açıklamış olduk. Değerli izleyicilerimiz birçok yorum var. Bu yorumların hepsine girecek olursak muhtemelen önümüzdeki 5 programı belki de 10 programı buna ayırmamız gerekiyor. Biz önemli olanlarını ayırmaya çalışıyoruz, almaya çalışıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.